Ayrım 17. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 182. Sincan patladı. Çin yönetimi, Sincan Özerk bölgesindeki protesto gösterilerini kanla bastırdı. Urumçi'de binden fazla Uygur Türk'ü öldürüldü. Caddeler ceset doluydu. Gazze'den beter katliamdı. İsrail'e insan öldürmeyi iyi bilirsiniz diye posta koyan arkadaşlar, Türklerin katledilmesini eften püften açıklamalarla geçiştirdi. Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Çin mallarını boykot çağrısı yapmaya kalktı. Yarım saat sonra Sanayi Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Bakanın şahsi görüşüdür, hükümetin böyle bir kararı yok denildi. Bakanın lafı, bizzat kendi bakanlığı ve kendi hükümeti tarafından resmen yalanlanmıştı. Bebek mamasından kefen bezine kadar, kapılarımız ardına kadar açıkken, her şey Çin'den girerken, Uygurların lideri Rabia Kadir'in Türkiye'ye giremediği anlaşıldı. ABD'de sürgünde yaşayan 62 yaşındaki bu mücadeleci kadın, iki defa vize istemiş, vermemiştik. Bir onun ithalatı yasaktı. Taraf gazetesinin manşeti, Türkiye'nin gündemi oldu. Genelkurmay'da AKP ve Fethullah Gülen'i bitirme planı hazırlandığını yazdılar. Planın detaylarını gösteren bir belge yayınladılar. Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanlığı için Nisan 2009'da Kurmay Albay Dursun Çiçek tarafından hazırlandığını iddia ettiler. AKP derhal suç duyurusunda bulundu. Söz konusu belgenin Ergenekon'dan tutuklanan Gazi Serdar Öztürk'ün bürosunda ele geçirildiği söyleniyordu. Serdar Öztürk'ün avukatı, o belgeyi cemaatçi yapılanma büroya koydu dedi. Serdar Öztürk'ün bilgisayarı, avukatının olmadığı ortamda polis tarafından kopyalanmıştı. Belge o şekilde bulunmuştu. Bu uygulama yasalara aykırıydı. Yasayı masayı dinleyen yoktu. Serdar Öztürk subaydı. 1994'te PKK ile çatışırken sol gözünü kaybetmiş, gazi olmuş. Devlet övünç madalyası almıştı. 2 sene hastanede yatmış, malulen emekli edilmiş, sınavlara girmiş, hukuk fakültesini kazanıp avukat olmuştu. Tutuklanınca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup yazıp madalyasını iade etmişti. Bir insan hem kahraman hem terörist olamaz demişti. 2 ay önce Nisan 2009'da Herkül isimli internet sitesinde Fethullah Gülen röportajı yayınlanmıştı. Fethullah Gülen, bazı şer odakları, en samimi müminleri terörist gibi göstererek irtica yaygarası koparabilirler demişti. Fethullah Gülen'in durup dururken neden böyle bir endişeyi dile getirdiğine kimse kafa yormamıştı. 2 ay sonra Taraf gazetesi Genelkurmay planının Nisan 2009'da hazırlandığını yazıyordu. Ve yaygarayla polis baskınları yapılıyor, bilgisayarında belge bulunduğu söylenen subaylar terörist suçlamasıyla içeri tıkılıyordu. Fethullah Gülen'in Nisan 2009'da dile getirdiği endişe TSK'nın başına gelmişti. İlker Başbuğ, kuvvet komutanlarıyla birlikte karargahta basın toplantısı düzenledi. Tarafın yayımladığı fotokopi belge için kağıt parçası dedi. Bu kağıt parçasını hazırlayanlar bulunsun, hesabı sorulsun, basına servis ediliyor, TSK'ya karşı medya üzerinden asimetrik psikolojik harekat yürütülüyor dedi. Ayrıca, fotokopinin üzerinde hiçbir tarih yok arkadaşlar. Bu belgenin Nisan 2009'da hazırlandığını kim tespit etti diye sordu. Böylece basınımızın ne kadar tırışkadan teyyare olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü hakikaten söz konusu belgenin üzerinde tarih filan yoktu. Taraf gazetesi, Nisan 2009'da hazırlandığını yazmış, medyanın geri kalanı kesinlikle doğruymuş gibi üstüne atlamıştı. Utanç vericiydi. Nisan 2009'a dair tek ipucu vardı, o da Fethullah Gülen'in röportajıydı. Ve bu atmosferde Tayyip Erdoğan, polis eğitim merkezinin açılışına gitti. Rejimin güvencesi polistir dedi. Asker ve polis bizzat başbakanın ağzından karşı taraf haline getirilmişti. O gece yarısı apar topar muvazzaf subayların sivil mahkemede yargılanması yasası çıktı. Cumhurbaşkanı anında onayladı. Ergenekon davasının hakimi kendi talebiyle davadan çekildi. Hurşit Tolon'un tahliyesine karar verince yandaş medyada linç edilmişti. Sadece medya değil, kurumsal olarak da baskı altındayım demişti. Hapis kararı veren hakim, cici hakim, tahliye kararı veren hakim, darbeci hakim haline gelmişti. MGK toplandı. Toplantı sürerken Albay Dursun Çiçek tutuklandı. Hastala götürüldü. MGK bitti. Sürpriz toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Adalet Bakanı katıldı. Hadi bakalım, Albay Çiçek serbest bırakıldı. Hukuk eğilip bükülüyordu. 71 yaşındaki iş adamı Halis Toprak, yanında çalışan 17 yaşındaki Nazlıcan'la evlendi. Halis Toprak'ın kızları savcılığa başvurdu. 17 yaşındaki üvey annelerinin çocuk esirgeme kurumu tarafından koruma altına alınmasını, evliliğin iptal edilmesini talep etti. Halis Toprak, 18 yaşında bir hanım bulsam neden evlenmeyeyim, ben salak mıyım diyordu. Pişkin pişkin ekranlara çıkıyor. Nazlıcan'dan önce 50 tane kız getirdiler, onları beğenmedim. 25'lik erkek gibiyim. Bu bana Allah'ın ikramıdır. Bu ülkede benim gibi 5 erkek ya vardır ya yoktur. 60'ımdan sonra 80'e daha fazla kafayı taktım. Ben kadın olsam beni seçerdim diyordu. TSK infaz edilirken Türkiye bu mevzuyu konuşuyordu. Tayyip Erdoğan Kürt açılımı başlatıyoruz dedi. O gün Tayyip Erdoğan'ın küçük oğlu Bilal 21 günlük dövizli bedelli askerliğini tamamladı, terhis oldu. Sırtına Türk bayrağı bağlayarak kışladan çıktı. Burdur valisi Halil İbrahim Özçimen tarafından uğurlandı. Başbakanlık koruma ekibi eşliğinde Antalya'ya gitti. Kürt açılımı polis akademisinde açıldı. Yol haritası toplantısına Hasan Cemal, Cengiz Candar, Oral Çalışlar, Mümtazer Türköne, Mustafa Karalioğlu, Fehmi Koru gibi AKP'ye yakın 12 gazeteciyle AKP söylemlerini destekleyen akademisyenler katıldı. Başbakan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'le açılımı görüştü. Ancak başbakan olarak değil, AKP Genel Başkanı sıfatıyla görüştüğünü söyledi. Başbakan değilmiş gibi yapan bir başbakanı ilk defa görüyorduk. Hükümet görüşmedi, devlet görüştüğü de yakında görecektik. Cumhurbaşkanı Gül Bitlis'e gitti. Açılıma ana dil açılımını ilave etti. Güroymak ilçesine Norşin dedi. Günler geçiyor, Kürt açılımında neyi açacağımız açıklanmıyordu. Bülent Arınç çıktı. Bu Kürt açılımı değildir, demokratik açılımdır dedi. Açılımın adı bile değişmişti ama hala neyi açtığımızı, tarihi fırsatın ne olduğunu, neye destek istendiğini açıklamıyorlardı. Utangaç bir açılımdı. Açılımı kayıtsız şartsız desteklersen demokrattın. Bu açılımın içinde ne var dersen, faşist ve ırkçı damgası yiyordun. Seç diyorlardı, ya bu taraftasın ya öbür tarafta. Güya birlik için yapıyorlardı, daha ilk aşamada milleti bölüyorlardı. Ve sadece faşist demekle kalmıyorlardı. Mesela Sezen Aksu başbakanı telefonla aradı, açılımı gönülden desteklediğini belirterek bu sürecin karşısında duranları iki cihanda lekeli kabul ediyoruz dedi. O güne kadar herkesin Sezen'iydi, o günden itibaren Aksu oldu. Açılımın sloganı analar ağlamasındı. Yahu açılımda neyi açıyoruz diye soranlara, analar ağlasın mı istiyorsun deniyor, susturuluyordu. Cumhurbaşkanının tarihi fırsat var dediğinden beri 6 ayda 44 şehit vardı. Açılıma zarar gelmemesi için birinci sayfalarda yer verilmiyor, alenen sansürleniyordu. Şehit ailelerinin açılıma destek verdiği iddia ediliyor. Şehit aileleri de şehitliklerde basın toplantısı düzenleyip bu iddiayı yalanlıyordu. İstanbul Valisi Muammer Güler ne yaptı biliyor musunuz? Edirne Kapı Şehitliği'nde basın toplantısı yapılmasını yasakladı. Açılım şehitliği kapatmıştı. Köksal toptan kenara alındı. Mehmet Ali Şahin TBMM Başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı, Başbakan, TBMM Başkanı. İlk kez üçü bir arada, üçünün de eşi türbanlıydı. Mehmet Ali Şahin'in TBMM Başkanı seçildiği gün, eşi Saniye Hanım'ın böbrek naklini yapan Profesör Mehmet Haberal, hükümeti ortadan kaldırmak suçlamasıyla iki kez müebbetle yargılanmaya başlıyordu. Hürriyet yazarı Mehmet Yılmaz, Dokunan Yanıyor başlıklı bir analiz yaptı. Fethullah Gülen hakkında dava açan DGM savcısının sevişme görüntüleri çıktı. Gülen'in beraat kararını temyiz eden savcının, başbakana hakaret eden ses kayıtları internette yayınlandı. Gülen hakkında suç duyurusunda bulunan gazeteci Ergün Poyraz hapiste. Ergenekon'dan aranan ÇEV Başkanı Gülseren Yaşar'a ait gizli çekilmiş video görüntüleri Gülen'in avukatları tarafından mahkemeye sunulmuştu. Emniyetteki cemaat yapılanması hakkında rapor hazırlayan Ankara Emniyet Müdürü ve yardımcıları disiplin cezalarına çarptırıldı. Cemaatle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan eski cemaat mensupları şu anda Silivri cezaevinde ikamet ediyor. Bunların tesadüf olduğunu düşünenlerin gerçekten çok saf olmaları gerekiyor diye yazdı. Bu analizin başlığındaki Dokunan Yanar pek yakında manşet olacaktı. Piyanist İdil Biret Topkapı Sarayı'nda konser verecekti. Bir şarap firması sponsordu. Dinci basın, Mukaddes Avlu'da ecdadımıza şarap küstahlığı başlıkları attı. Konser afişleri yakıldı, sarayın önünde topluca namaz kılındı. Ordu valisi Ali Kaban, itikatımıza uymuyor diyerek camilerdeki pisuvarları kaldırttı. E haklıydı tabii. Çişimizi nasıl yapacağımıza vali bey karar vermeyecekti de kim karar verecekti? Ramazan geldi. Her Ramazan'da binlerce insanımızın sirke ekmekle gittiği Oruç Baba'nın çakma Oruç Baba olduğu anlaşıldı. Ziyaret edildiği Şehremini'deki türbesinde değil, Eyüp'teki dergahta yattığı ortaya çıktı. Çakma adresi ziyaret edenlerin sayısında bir kişi bile azalma olmadı. Diyanet İşleri Başkanı, hacılarımızın kargoya yüklediği zemzem sularının Suudi Arabistan izin vermediği için sınırda döküldüğünü, Türkiye'de yeniden doldurulduğunu, insanlarımızın zemzem diye şekerpınar suyu içtiğini açıkladı. Getirilen sularda bir litre bile azalma olmadı. Faizsiz banka Albaraka Türk, 2 milyon lira alacağı için Necmettin Erbakan'a yakınlığıyla bilinen Milli Gazete'ye haciz işlemi başlattı. Yayın hayatı boyunca faizsiz sistem için çaba harcayan Milli Gazete, faizsiz banka kurbanı olmuştu. Kokainden içeri giren Deniz Zeki tahliye edildi. Cezaevinden elinde Kur'an-ı Kerim'le çıktı. Tarihi vergi cezası yiyen Hürriyet'te tarihi gelişmeler yaşanıyordu. Deniz feneri filan derken basının amiral gemisi Hidayet'e ermişti. Hürriyet yazarı Ayşe Arman türban taktı, sokaklarda dolaştı, Haşema ile denize girdi, gözlemlerini yazdı. Güler misin, ağlar mısındı. Hemen peşinden Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan birlikte umreye gittiler. Kabe'yi tavaf ettiler, hicret yolunu kat ettiler. Peygamberin izinde başlığıyla dizi yaptılar. İmam Hatip kökenli olduğu için hadiseye vakıf olan ve Ertuğrul Özkök'e rehberlik yapan Ahmet Hakan, en son 8 sene önce kutsal topraklara gitmişti. O günkü yol arkadaşı, bugünkü Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ydu. Ertuğrul Özkök deveye bindi. Kafasına kefiye takan Ahmet Hakan, deveyi ipinden çekerek Ertuğrul Özkök'ü gezdirdi. Ertuğrul Özkök, hurma, takke ve tesbih aldı. Ahmet Hakan da baş yazar Oktay Ekşi'ye hediye etmek üzere Kabe işlemeli seccade getirdi. Maalesef olmayacak duaya amin gibiydi. Peygamberin izinde dizisinin bittiği gün Aydın Doğan'a 3,7 milyar liralık yeni vergi cezası kesildi. Uzanlar hukuk dışı yöntemlerle linç edilirken keyifli manşetler atan Doğan grubu şimdi yandım Allah diyordu. Tayyip Erdoğan hızını alamadı, Aydın Doğan'ı gangster Al Capone'a bile benzetti. Cem Uzan hakkında tutuklama kararı çıktı, Fransa'dan oturma izni aldı. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, adli yıl açılışında yandaş yargıyı değil, bağımsız, tarafsız yargıyı oluşturmak için uğraş vermeliyiz dedi. Yandaş basından sonra yandaş yargı da literatürümüze girdi. Yağmur yağdı, İstanbul'da 21 kişi boğularak can verdi. Ayamama deresi taşmıştı. Tayyip Erdoğan, derenin intikamı ağır olur dedi. Belediye Başkanı Kadir Topbaş daha bilimsel bir açıklama yaptı. Sprey gazları ozonu deliyor, buzullar eriyor, bu şiddetli yağışlar ondan dedi. 15 senedir İstanbul'u, 7 senedir Türkiye'yi yönetenlerin hiç kabahati yoktu yani. Sprey kullananların işiydi. Basınımız utanmadan görülmemiş afet manşetleri attı. Halbuki görülmüştü. Hem de aynı yerde, aynı basınımızın burnunun dibinde, basın ekspres yolunda görülmüştü. Ayamama Deresi 1995'te taştığında bugünkü başbakanımız belediye başkanı, bugünkü çevre bakanımız İSKİ müdürüydü. O günden bugüne hiçbir şey yapılmamış, aynı dere gene faciaya yol açmıştı. Münevver'in kafasını kesip çöpe atan Cem Garipoğlu, 197 gün sonra teslim oldu. Gündem değişiverdi. Ne dere kaldı, ne sel kurbanı. Herkes testereyle biten aşkı konuşuyordu. Cem'in Münevver'i öldürmesiyle teslim olması arasında geçen 197 günde İstanbul'da 249 cinayet daha işlenmişti. Onlar kimsenin umurunda değildi. Cinayet dediğin enteresan olmalıydı. O güne kadar tık yoktu. Sağlık Bakanı Recep Akdağ çıktı. Domuz gribi salgını çok ciddi. Aşı yapılmazsa 5000 kişi ölecek. Aşı yapılırsa bile 400 kişi ölecek dedi, iyi mi? Kuş gribinden onca insan öldüğünde risk yok, pişirin yiyin demişlerdi. Keneden onca insan öldüğünde risk yok, pantolon paçalarını çoraba sokun demişlerdi. Domuz gribinden henüz ölen melen yoktu ama her nedense 43 milyon aşı almamız lazım, 21 milyon kişiye bulaşacak, 5000 kişi ölebilir diyorlardı. Sizce de garip değil miydi bu grip? Meksika'da başlayan, ABD'den Avrupa'ya sıçrayan domuz gribi şiddetli ateş yapıyordu. Gripli yolcuları vücut ısısından yakalamak için İstanbul Atatürk ve Ankara Esenboğa'ya termal kameralar yerleştirildi. Aferindi. Ancak 9 milyon yabancı turistin giriş yaptığı Antalya Havalimanı'na termal kamera koymamışlardı. Ve maalesef domuz gribine ilk kurbanı Antalya'da verdik. Panik başladı. Nezle olup burnu akan ölüyorum diye hastaneye koşuyordu. Doktorlar ikiye bölünmüştü. Kimisi mutlaka aşı yaptırın diyordu, kimisi gerek yok diyordu. Kafalar allak bullaktı. Güya otoriterdir diye ta ABD'den canlı yayın yaptık. Profesör Mehmet Öz'ü ekrana çıkardık. Ne şiş yansın ne kebap demeye getirdi. Ben aşı yaptırdım, eşim yaptırmadı dedi. Gripten çok korku salgını yaşanıyordu. Sağlık Bakanı yangına körükle gidiyor. 5 ay kimseyle öpüşmeyin diyordu. Milli Eğitim Bakanlığı dezenfekte etmek için Türkiye'deki bütün okulları 4 günlüğüne tatil etti. Hay Allah, tesadüf işte, denk geldi. Okullar tatil edildiği için 29 Ekim törenleri yapılamadı. Sağlık Bakanlığı 43 milyon doz sipariş vermişti. Tamamı ithaldi. MHP'li eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş çıktı. Bu aşılarda adjuvan diye bir madde olduğunu, öldürücü yan etkileri olabileceğini söyledi. Türk milleti kobay olarak kullanılıyor dedi. Hakikaten öyle görünüyordu. ABD Federal İlaç Dairesi, domuz gribi aşılarında söz konusu maddeye kesinlikle izin vermiyordu. Türkiye'ye Fransa'dan getirilen aşılarda ise o madde vardı. Hatta Almanya Başbakanı Merkel'in bile ABD'deki aşıyı tercih ettiği ortaya çıkmıştı. Özellikle hamileler ve çocuklar için riskten bahsediliyordu. Bunlar yetmezmiş gibi dinci basın, domuz gribi aşısında domuz hücreleri bulunduğunu iddia etti. Çarşı iyice karıştı. Diyanetin telefonları kilitlendi. Aşı olalım mı, caiz mi diye soruyorlardı. Tam bu kargaşada Sağlık Bakanı aşı oldu. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın da aşı olacağı duyuruldu. Başbakan'ın tepesi attı, Sağlık Bakanı'nı fırçaladı. Ben aşı olmayı düşünmüyorum. Bu iş cebren olmaz, kimseyi zorlayamazsın. Hemen laflarını düzelt dedi. Tayyip Erdoğan aşı maşı olmam deyince, yalaka basınımızdaki domuz gribi haberleri bıçak gibi kesildi. Hadi cümleten geçmiş olsun. Artık domuz bile domuz gribinden ölse zatürreden diyeceklerdi. Peki bu tartışmalı aşılar ithal edilirken hükümetimizin aklı neredeydi? Başbakanın canı can da ahalimizinki patlıcan mıydı? Kol kırıldı, yan içinde kaldı. Bu tarihi skandal ihalesiyle ithalatıyla muamma olarak kaldı. Halının altına süpürüldü. Sadece 4 milyon kişi aşı olmuştu. Sağlık Bakanlığı elde kalan aşıların bir bölümünün Filistin'e gönderileceğini açıkladı. Başbakanın bile yaptırmayı reddettiği aşılarla Filistin'e jest yapıyorduk. Bursa'nın Alpagut köyündeki özel maden ocağında grizu patladı, 19 işçi hayatını kaybetti. Faciadan sonra anlaşıldı ki ocak tel tel dökülüyordu. Çalışma Bakanlığı tarafından eksiklerini gidermesi için Aralık sonuna kadar süre verilmişti. Facia Aralık sonuna kadar beklememişti. Haklarını aramak için Ankara Abdi İpekçi Parkı'nda toplanan tekel işçilerine gazla, copla, tazyikli suyla saldırdılar, döve döve havuza attılar. CHP'li, MHP'li milletvekillerine bile gaz sıkılmıştı. Peki sorun neydi? Tekel'in sigara fabrikalarını satmışlardı. Açıkta kalan işçileri 4C denilen statüye geçirmeye çalışıyorlardı. Neydi bu statü? 1500 lira civarında maaş alan işçilere şu teklifte bulunuyorlardı. Başka bir devlet kurumuna geçeceksin, 550 lira maaş alacaksın. Hangi şehire gönderirsem o şehirde çalışacaksın. 10 ay çalışacaksın, 2 ay ücretsiz izin yapacaksın. Bu 10 ay da garanti değil, istediğimde kapının önüne koyarım. Birikmiş ikramiyelerin yanacak. Kullanmadığın izinler silinecek. Sendikalı olmayacaksın, olursan zaten kovarım. Hükümetimizin teklifi buydu. Ben işçilerin yerinde olsam, istersen bir de domalıyım derdim. Sigarasız hayat başladı. Kapalı alanlarda sigara içmek resmen yasaklandı. Şahane bir karardı. Ancak dumansız hayat diyenler yanılıyordu. Türkiye'nin biber gazı dumanıyla boğulacağı günler başlıyordu. Sağlık Bakanlığı, dumansız hava kampanyası için afişler hazırladı. Topluma örnek olması için Futbol Federasyonu Başkanı'nın da o afişlerde poz vermesini istedi. Halbuki Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, memleketin en büyük tütün tüccarlarından biriydi. Dolayısıyla afişe girmedi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin sürpriz kararla istifa etti. Neden? Uçak alımlarıyla mı ilgiliydi? Çıt çıkmıyordu. AKP'deki suskunluk kuralı hakikaten takdire şayandı. Yerine Hamdi Topçu oturdu. Hamdi Topçu sadece bir ayda 65 uçak siparişi vererek rekor kırdı. 4 milyar dolarlık işti. 4 milyar dolarlık imzalar atılırken ev kredisi borcunu ödeyemeyip bunalıma giren 4 çocuk babası aşçı Avrasya Maratonu'na katıldı. Tam Boğaziçi Köprüsü'nden geçerken atladı, canına kıydı. Ermenistan'la İsviçre'de masaya oturup sınır kapısının açılması dahil müzakereler yaptığımız ortaya çıktı. İki ülkenin dışişleri bakanları protokol imzaladı. 3 gün sonra Bursa'da Ermenistan milli maçı vardı. Ermenistan rencide olmasın diye Azerbaycan bayrağının stada girmesini yasaklamaya kalktılar. Kapılarda üst araması yapıldı. Azerbaycan bayraklarına el kondu. Kaderin cilvesi 2-0 yendik. İkinci golümüzü Azeri kökenli futbolcumuz Servet Çetin attı. Ve açılımın PKK açılımı olduğu ortaya çıktı. Kandil'den ve Kuzey Irak'taki Mahmur kampından gelen 34 PKK'lı Habur kapısından giriş yaptı. Üniformalıydılar. Sadece silahları yoktu. Kendilerine barış grubu diyorlardı. 50 bin kişi tarafından karşılandılar. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve TBMM Başkanı'na mektup getirmişlerdi. Kürt haklarının anayasayla güvence altına alınmasını istiyorlardı. 34 mülteci teslim oldu denildi. Halbuki resmen devletin teslimiyet töreniydi. Savcılar ve hakimler ayaklarına Haburg sınır kapısına gitti. Etkin pişmanlık yasasından yararlanabilirsiniz dediler. Hiçbiri kabul etmedi. Önderlik çağırdı, geldik. Herhangi bir konuda pişman değiliz diyorlardı. Sıkıysa tutukla demeye getiriyorlardı. Hepsi serbest bırakıldı. Televizyonlar canlı yayın yapıyor. Ahali gördüklerine inanamıyordu. DTP milletvekilleriyle birlikte otobüsün üstüne çıktılar. Diyarbakır'da şehir turu attılar. Halaylar çekiliyordu. Tayyip Erdoğan, Habur'daki manzara karşısında umutlanmamak mümkün mü? Çok güzel şeyler, umut verici, sevindirici gelişmeler oluyor dedi. Yani bir tek madalya takmadığımız kalmıştı. Şehit aileleri protesto gösterileri yaptı. Gaziler protez ayaklarını çıkarıp fırlattı. Vicdanlar kanıyor, basınımız bu haberlere yer vermiyordu. Genelkurmay sert tepki gösterdi. yaşananlar asla kabul edilemez açıklaması yaptı. O gün savcılığa gönderilen imzasız mektubun içinden irtica ile mücadele eylem planının ıslak imzalı orijinali çıktı. Muhteşem zamanlamaydı. Habur rezaleti unutuldu, gündem gene darbeye döndü. Yandaş gazetelerde Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında şu sıfatlar kullanılıyordu: tiksiniyorum, rezil, zavallı, mezhep kışkırtıcısı, 10. yıl marşından nefret ediyorum, oligarşik arpalık, işkenceci, iftiracı, asker bu milleti ne zaman sevecek, inkarcı, ihanet planı yapıyor, pişkin, junta, suçlu, harbiye müfredatı değiştirilsin, bunlara silah emanet edilir mi, sahtekar, ayıklanmalı. Soluklanın, az daha devam edeyim. Pespaye, mafyatik, lekeli, kepaze, suç şebekesi, ahlaksız sistem, rezil, zavallı general, zırva, genelkurmay başkanları padişahçılık oynuyor, illegal, saygısız, hastalıklı, şaşı, kör, beceriksiz, hallaç pamuğu gibi atılmalı, garabet, sorumsuz, yola döşenen mayından farksız, gırtlağına kadar battı, kaypak, kirli. Gazetecilerin böylesi, İstiklal Savaşı'ndaki mütareke basınında bile görülmemişti. PKK açılımı için TBMM'de oturum yapıldı. Başka gün kalmamış gibi ısrarla 10 Kasım'a denk getirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen bu oturumda konuştu. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda, Şeyh Said isyanında, Dersim isyanında, Kıbrıs'ta analar ağlamadı mı? Hiç kimse çıkıp analar ağlamasın, mücadeleyi durduralım dedi mi? Diye sordu. Hedef haline getirildi. Tunceli'de Hitler Onur Öymen pankartları açıldı. Kürt ve Alevi soykırımcısı ilan edildi. Kemal Kılıçdaroğlu o gün Tunceli'deydi. Annesi vefat etmişti, cenaze töreni için oradaydı. Protestoların merkezinden protestoya katıldı, Onur Öymen'i istifaya davet etti. AKP'ye, DTP'ye hiç gerek yoktu. Onur Öymen'i linç kampanyasında Kılıçdaroğlu başı çekiyordu. PKK açılımına karşı çıkan CHP, bizzat en popüler milletvekili Kılıçdaroğlu tarafından köşeye sıkıştırılıyordu. Tam o atmosferde DTP Genel Başkanı Ahmet Türk İzmir'e gitti. PKK yakınlığıyla bilinen dernekler, DTP konvoyunun geçeceği güzergahta broşürler dağıtmıştı. Türkçe, Kürtçe broşürlerle konvoyun hangi saatte nereden geçeceği bildiriliyordu. Habur'daki gibi gövde gösterisi yaparak, şeref turu atarak İzmir'e gireceklerdi. Havalimanından il başkanlığına giderken PKK bayrakları açtılar. İnfial yaşandı. Konvoya taş atıldı. Polis havaya ateş etti, 11 kişi yaralandı. Ahmet Türk, faşistler İzmir'de saldırdı dedi. Halbuki o faşist dediği İzmir'in kaymak tabakasındandı. Ahmet Türk'ün yazlığı Çeşme'deydi. İzmir'deki bu hadise bardağı taşıran damlaydı. Kandil'den gelen 8 PKK'lı savcıya çağrıldı. Herkes şaştı. Oysa ta seçimden sonra itiraf edilecek bir gerçek vardı. Açılım meselesi PKK zaferine dönüşmüştü. Toplumda böyle algılanmıştı. AKP'nin oyları güneşte kalmış kar topu gibi eriyip %32'lere inmişti. Kamuoyu anketi yaptırıyor, gidişatı görüyorlardı. Bu yüzden şimdilik U dönüşüne karar vermişlerdi. Tayyip Erdoğan ABD'ye, Obama'ya gitti. Tokat, Reşadiye'de pusu kuruldu, 7 şehit verdik. Hükümetimiz açılımı askıya almış. PKK anında misilleme yapmıştı. Şırak, ertesi gün DTP kapatıldı. Anayasa Mahkemesi Ahmet Türk ve Aysel Tuğlu'nun milletvekilliğini düşürdü. Aralarında Leyla Zana'nın da bulunduğu 37 kişiye 5'er sene siyaset yasağı getirdi. DTP hazırlıklıydı. DTP tabelası indirildi, BDP tabelası asıldı. Nasıl olsa burası Türkiye'ydi. Çaycı alırken bile savcılıktan temiz kağıdı isterler ama parti kurarken tescilli PKK'lı bile olsan ses çıkarmazlardı. Üstelik çok usturuplu bir cezaydı, adeta ölçülüp biçilmişti. Mesela neden 3 veya 4 milletvekili değil de kuyumcu terazisi gibi sadece 2 milletvekili düşürülmüştü? DTP'nin 21 milletvekili vardı. İkisi yasaklanınca 19 kalmıştı. Meclis grubu için 20 milletvekili gerekiyordu. Stepne'de ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras vardı. BDP'ye katılırsa gene 20 bulunmuş oluyordu. Hem ahalinin Habur'da biriken gazı alınacaktı, hem de durmak yok yola devam kapsamında BDP yoluna devam edecekti. PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. BDP'li belediye başkanları tutuklanıyordu. Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, belediye binasının önünde basın toplantısı yaptı. Hükümete ve devlete mesajımız var, hastirin diyoruz dedi. Genelkurmay Başkanı Başbuğ'da, Trabzon'da Oruç Reis Fırkateyni'nin güvertesinde basın toplantısı yaptı. TSK'ya karşı asimetrik psikolojik harekat yürütülüyor. Oruç Reis Fırkateyni'nde olmamın özel bir anlamı vardır. Herhalde herkes açıkça ne demek istediğimi anlamaktadır dedi. Açıkça anlaşılmıştı. Yakında ne İlker Başbuğ kalacaktı, ne de fırkateynlere atayacak komutan. 3 gün sonra Deniz Yarbay Ali Tatar lojmanında banyoya girdi, beylik tabancasını kafasına dayadı, tetiği çekti. Amirallere suikast yapacak iddiasıyla tutuklanmış, 10 gün sonra bırakılmış, hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılmıştı. İnsanlarla kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlardı. Yarbay Tatar dayanamamış, bunalıma girmiş, canına kıymıştı. Hemen ertesi gün Ankara polisi Çukurambar'da bir otomobili durdurdu. Sivil kıyafetli iki subayı gözaltına aldı. Biri albay, biri binbaşıydı. Binbaşının kağıt parçası yutmaya çalıştığı ve o kağıtta Bülent Arınç'ın evinin krokisi olduğu iddia edildi. Arınç'a suikast manşetleri patladı. Suikastçı diye yakalanan subaylar, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı'nda görevliydi. Savcılar, Seferberlik Tetkik Kurulu'nun Kozmik Odası'nı aramak istedi. Kozmik sırlar nedeniyle izin verilmedi. Silahlı kuvvetler hükümet üyelerine suikast yapacak, suikastın yazışma evraklarını da muhasebe kaydı tutar gibi kozmik odada saklayacaktı, öyle mi? Toplum buna inandırılmıştı. Hatta Tayyip Erdoğan çıktı, tarihi süreçteyiz, aziz milletimiz oynanan oyunu görüyor dedi. Savcılara verilmeyen izin hakime verildi. Hakim Kadir Kayan kozmik odaya girdi. Suikast meselesi adeta kapıyı açmak için levye olarak kullanılmıştı. Türkiye tarihinde ilkti. Baş döndürücü bir sene daha geride kalırken, tiyatromuzun duayenleri Gazanfer Özcan, Cüneyt Gökçer ve Aykut Oray, Yeşilçam'ın usta yönetmenleri Halit Refi ve Zeki Ökten aramızdan ayrılmıştı. Başbakan Adnan Menderes'le yaşadığı aşkla tanınan opera sanatçımız Ayhan Aydan ve devlet sanatçısı bestecimiz Nevit Kodallı'yı kaybetmiştik. Hani benim gençliğim anne, başım belada gibi Ahmet Kaya şarkılarının söz yazarı Yusuf Hayaloğlu ve Kurtalan Ekspres'in gitaristi Bahadır Akkuzu artık yoktu. Unutulmaz kalemler Nezihe Araz, Nezihe Meriç, Demirtaş Ceyhun vefat etti. Beşiktaş'ın efsane futbolcusu, güzel adam lakaplı, spor yazarı Vedat Okyar rahmetli oldu. Tiyatrocu Yaman Tarcan, 11 aydır işsizdi, intihar etti. Michael Jackson gitti. Charlie'nin meleği Farrah Fawcett gitti. Patrick Swayze gitti. David Carradine, Tayland'da otel odasında tavana asılı halde bulundu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 196.